Ayrım 23.
Bilim adamları bu gerçekleri söylemelidirler, diye düşündü İnönü. Bunu YÖK çıktığı zaman yapmayı tasarlamış, 12 Eylül'ün hemen sonrasında da böyle bir açıklama yapmak istememişti. Ama zamanla ve YÖK'le birlikte üniversitelerin zahmetle kazandıkları özgürlüklere veda ettiklerini görmüştü. İşte bunun için politikaya girebilirdi. 1402 sayılı sıkı yönetim yasasıyla görevlerine son verilen, düşüncelerinden dolayı üniversitelerinden atılan bilim adamlarına uygulanan bu yaptırıma karşı görevli hissetti kendini birden. Politikaya girmek için bir etken olabilirdi bu. İkinci olarak bilimsel sorunları çözmekten zevk alırdı. Ama insan ilişkilerinde de iyiydi. Üniversitede idari görevlerde insani sorunlarla karşılaşmış ve bunları çözmüştü. Babası İsmet Paşa nedeniyle kendisine kimse görev önermemişti. Herkes çekinmişti. İsmet Paşa iktidarda olsa çekinme nedeni başka, muhalefette olsa nedeni başkaydı. Bu nedenle idari bir görev önerilmemişti hiç. İnsanların aralarındaki sorunu madem ki çözebiliyordu, politikaya girerse insanları bir araya getirip onların sorunlarını çözebilirim diye düşünüyordu. Politikayı düşünmesinde üçüncü etken ODTÜ'deki günlerinden kaynaklanıyordu. O tarihte anarşiden uzak, sağlıklı bilim yapılsın istiyordu. Ama rektörken bunu başaramamıştı. Yönetim tarafından yalnız bırakıldığı inancındaydı. Çeşitli güçlerin kendisine o tarihte haksızlık yaptığı inancındaydı. Kit komisyonunda kendisini savunmuş ama aklanmamıştı. Ancak daha sonra mahkemede de bir şey çıkmamıştı. Haksızlığa uğradığını düşünmüş, günün birinde o kamuoyu da kendisinden yardım isteğinde bulunacak inancına gelmişti. Bir gazetede Erdal İnönü geliyor haberi Paris'te kendisine aktarıldığında bu noktalar gözünün önünden geçti tek tek. Türkiye'ye döndükten sonra İbrahim Cevahir yeniden telefonlarını eksik etmiyordu. İşte tam o günlerde bir akşam Bebek'te bilim adamı Şerif Mardin'in evinde CHP'nin Ticaret ve Maliye Bakanlarından Ziya Müezzinoğlu ile bir akşam yemeğinde bir araya geldiler. Konu elbette politikaydı ve de o günlerde kurulma çalışmaları sürüp de 7-8 parçaya bölünen Sosyal Demokrat Parti'ydi. Müezzinoğlu dikkatini hafif hafif esirgeyerek sordu. Sizin parti kuruluşunuza katılacağınız haberleri çıkıyor gazetelerde. İnönü sanki kendisinden söz edilmiyormuş gibi bir tavır içinde, ''Ha evet ben de gördüm ama ben kimseye böyle bir çalışmada yer alacağımı söylemedim.'' Müezzinoğlu o zaman biraz daha ayrıntılı bir biçimde Ankara'da yürütülen çalışmaları özetledi ve ''Partiyi bir türlü derleyip toparlamak mümkün olmuyor. Artık toparlanmanın da zamanı geliyor. Bu bir ihtiyaç halinde ortaya çıkıyor.'' Bu nedenle bir süre sonra size parti kuruluşu için bir görev önerilmesi üzerinde duruluyor. Böyle bir öneriye de şimdiden hazırlıklı olmanız doğru olur. Kaldı ki CHP akla geldiği ve bu taban üzerine bir parti kurmak gündeme geldiği zaman doğal olarak İnönü adı belirginleşiyor. Temel bir unsur haline geliyor. Ancak bunu sadece bu açıdan değerlendirmek yanlış olur. Bir bilim adamı olarak saygınlığınız var. Belli bir dünya görüşüne sahip olduğunuz biliniyor. Partinin çeşitli açılardan temsili düşünüldüğünde akla yine siz geliyorsunuz. Müezzinoğlu sözlerini bağlamak üzereydi ki Erdal İnönü yerine eşi Sevinç İnönü araya girdi. Ziya Bey ne olur yapmayın. Erdal'ın üzerine gitmeyin. Ben bir politikacı aileden geliyorum. Sevinç İnönü CHP İstanbul eski il başkanlarından Ali Sohtorik'in kızıdır. Politikanın ne olduğunu biliyorum. Politika beraberinde başka şeyleri de getiriyor. Tabii yine Erdal kendisi bilir ama... Sevinç İnönü bu tür müdahalelerini daha sonra da yineleyecek, çok sonraları artık sesini çıkarmayacaktı. Ama Erdal İnönü'nün politikaya girmesinden başlangıçtan itibaren aldığı olumsuz tavrı hep sürdürecekti. Erdal İnönü ise ne kestirip atıyor ne de evet diyordu. Düşünelim bakalım Ziya Bey. Müezzinoğlu Bebek'teki yemekten sadece ve sadece Genel Başkan Vekili Mustafa Üstündağ'ı haberdar etmişti. Başka kimseye en ufak bir bilgi vermedi bu konuda. İnönü düşünelim demesine rağmen Müezzinoğlu'nun sözlerinden etkilenmişti. Çünkü aksi halde Ankara'ya bu görüşmeden sonra geldiğinde Metin Toker'in de fikrini alarak onunla birlikte Üstündağ'a gitmezdi. Olayı kafasında evirip çeviriyor, ilk kez bu yemekten sonra konuyu daha derinden bakıyordu. Eşme Uşak'a bağlı bir ilçe. CHP milletvekillerinden Kadir Özpak'ın düğünü için Ankara, Ege, Trakya'dan gelen CHP'liler akın akın Eşme'ye gidiyordu. Düğün evi bir anda politik bir toplantıya dönüşmüştü. Üstelik uzun zamandan beri bürolarda, evlerde, kendi aralarında üçer beşer kişilik gruplar halinde sohbet eden partililer ilk kez geniş bir kalabalıkta bir araya geliyorlardı. Uzun bir ayrılıktan sonra politikayı sindire sindire yudumluyorlardı. Düğün için eğlence sürerken ondan daha büyük bir eğlence gönüllerini kaplamıştı. Parti kurmak. Nasıl kurulacaktı? Kim kuracaktı? Coştukça coşuyorlardı. İşte uzansalar iktidar ellerindeydi. Askeri bir yönetimin ardından sosyal demokrat bir iktidarın kitlelere neler verebileceğini düşünüyorlardı. Ama kim onları toparlayacaktı? İşte burada aniden suskunlaşıyorlardı. Düğünün tam böyle bir anında Deniz Baykal, İnönü'nün adı dolaşıyor diye ortaya bir laf attı. Düğün dernek sanki sus pus oldu. Derin bir sessizlik kapladı düğün evini. Ardından konfetiler havaya uçtu, davullar vurdu, zurnalar çaldı. Erdal İnönü adı tabanda tutuyordu demek. Herkes tek tek düşüncesini açmaya başladı. Sosyal demokrat güçün o yöredeki temsilcileri de Erdal İnönü isminin etrafından kenetlenilebileceğini vurguladılar. Eşme'den Anadolu'ya haberler uçtu ve tabanı bir sevinç kapladı. Lider Ecevit'ti. Ama şimdi kendilerine Erdal İnönü sahip çıkıyordu. Kırşehir'den, Trabzon'dan, Antalya'dan, Edirne'den, Ankara'ya gelen tabanın temsilcileri, işte şimdi herkes bilecek bizim evin hangisi olduğunu ve de elini kolunu sallaya sallaya içeri girecek diyorlardı. Ama bu sevinçleri çok sürmedi. Güvensizliğin yarattığı düş kırıklığı. İbrahim Cevahir telefonlarını hiç eksik etmiyordu. Her telefondan sonra Erdal İnönü, "Hay Allah, yine bizim Cevahir," diyerek telefonu kapıyor, öte yandan da Cevahir edindiği izlenimi üstün dağa harfiyen aktarıyordu. Sonunda bir Ankara'ya gelişinde Erdal İnönü, Metin Toker'le birlikte İbrahim Cevahir'in kendilerine Pembe Köşk'ten gelip üstün dağa götürmesine razı oldu. Cevahir de Ankara'ya gelmişti. Üstün dağ önce anılarından söz etti. İsmet Paşa'nın kendisinin siyasete atılmasında nasıl yardımı olduğunu anlattı uzun uzun. Sonra konuya girdi. Erdal Bey, bildiğiniz gibi partiler kapatıldı. CHP de kapatıldı. Ama bu emirle oldu. CHP fiilen ortadan kalktı ama sosyolojik olarak ortadan kalkmadı. Bugün yine CHP'ye inanmış bir taban var. Olayları merakla izliyorlar ve ne olacak diye bekliyorlar. Onları boş bırakmamak gerekir. Ecevit ise örgütün kendisini yalnız bıraktığı inancında. Böyle bir dönemde de parti kurulmasına inanmıyor. Ama Ecevit'in bu inancı tabanın beklentisine uymuyor. Kendisiyle de son zamanlarda bağlantı iyice koptu. Herkese aynı düşünceleri yüzlerce kez anlatmaktan iyice bıkmış olacak ki artık kimseyle de görüşmek istemiyor. Parti kurmak sahipsiz kaldı ve baktım ki iyice bölünmelere gidecek, ben üstüme aldım bu görevi. Ama ben yasaklıyım. Erdal İnönü dikkatle dinliyor ve tek söz söylemiyordu. Cevahir de öyle. Üstün dağ sürdürdü. Yasaklı olmayan insanlar şimdi bir araya gelip bir çekirdek oluşturabilir. Demokrasiyi yaşatmak için parti kurmamız gerek. Meydanı boş bırakmamak gerek. Demokrasi için zorunlu bu. Yani demokrasiyi ülkeye yeniden getirmek için bir görev parti kurmak. Bu görevi de sizin üstlenmenizin uygun olacağını düşündük. İnönü bebekteki yemeğe göre o ılımlı tavrını sanki değiştirmişti. Ama benim siyasete girmeye pek niyetim yok. İsterseniz bir düşünün. Eğer kabul ederseniz ben size yardımcı olurum. Tabanla bağlantı kurarım. Benim başarılı olacağıma nereden inanıyorsunuz? Sadece soyadıyla olur mu? Elbette olmaz. İnönü soyadının bir saygınlığı var. Ama sizin de yaygın bir şöhretiniz var tabanda. ODTÜ rektörlük döneminden kalma bir şöhretiniz. Sonra bir nokta daha var. Hiç olmazsa başlangıçta Ecevit'in size karşı bir tavır alacağını tahmin etmiyorum. Erdal İnönü toparladı önerileri. Yani üç noktadan hareket ediyorsunuz. Babamın ismi, siyasete bugüne kadar hiç karışmamış olmam ama buna karşın sosyal demokrat tabanda ODTÜ döneminden dolayı tanınmış olmam ve Ecevit ile aramdaki dostluk. Bunlar yetmez. Yeter Erdal Bey, yeter. Parti kapatıldığı dönemde hiziplere bölünmüştü. Şimdi yine benzer bir durumun doğmasını önlemek istiyorum. Bir bütün olarak ortaya çıkmak gerek. Bu, tekrar ediyorum, demokrasi için zorunludur. Başkaları ile de görüşün. O zaman durumu daha iyi göreceğinizi sanıyorum. Aynı hafta İnönü bu sefer Necdet Uğur'la baş başa 3 saat konuştu. Uğur da benzer bir özetten sonra, ortaya iyi niyetli insanlar çıktı. Örneğin İsmail Hakkı Birler, Hizipler Koalisyonu kurmak istedi. Ama olmadı. Başkaları çıktı, olmadı. Eski CHP artık bitmiştir. Yeni bir parti kurmak gerekiyor. Zaten CHP itibarını da yitirmişti. Yeni bir Sosyal Demokrat Parti yeşermeli toplumda. Program nasıl yapılacak? Siz yaparsınız. İnandığınız bir kadroyla yola çıkın. Programı da, tüzüğü de hazırlarsınız. Şimdi bir boşluk var. Taban bekliyor arkanızdan gelmeyi. İnönü, karar vermiş değilim, biraz düşünmem lazım dedi ve İstanbul'a döndü. Cevahir ikide bir telefonla arıyor ve ne oldu diye soruyordu. Sonunda İnönü, yeter artık, bırak da biraz düşüneyim, kabul edersem sana haber veririm dedi. İnönü, İstanbul'da ne yapacağını düşünürken hiç hesapta olmayan bir girişimi öğrenmişti. O günlerde tıpkı Sosyal Demokrat Taban gibi ne yapacak İnönü diye merakla bekleyen bir başka grup daha vardı. Halkçı Partililer. Onlar zaman zaman kendi aralarında sert tartışmalara giriyorlar, zaman zaman çevrelerine bakıyorlardı. Sosyal Demokrat Taban alabildiğine çalkalanıyor, işte dokuzlar ardından eski parlamenterler derken Sosyal Demokrat güç baş döndürücü bir trafik içinde görüşüyor, Halkçı Parti kanadı ise tüm bunları uzaktan acı acı seyrediyordu. Çünkü kendileri kime başvursa elleri boş dönüyordu. İşte tam o günlerde Necdet Calp Pembe Köşk'te Mevhibe İnönü'yü ziyaret etti. Evlerine çok sık girip çıkan biri bir aile dostuydu. Calp İnönüler için. Kısa sohbet sırasında Calp beklenmedik bir öneri getirdi Mevhibe Hanım'a. Erdal Bey'i politikaya sokmak istiyorlar. Aman dikkat etsin. Kendisini kullanmalarından korkarım. Ancak bizim partimiz kendisine her zaman açıktır. İstediği görevi seve seve vermeye hazırız. Mevhibe Hanım da ertesi gün İstanbul'a oğluna telefon ederek Necdet Bey geldi, seni parti başkanı yapacaklarmış, sen ne diyorsun diye sordu. Erdal İnönü de Necdet Bey'in Calp olacağını hiç aklına getirmemiş, Necdet Uğur geldi sanmış ve annesine de daha düşünüyorum karşılığını vermişti. 27 Nisan 1983 akşamı Necdet Uğur ile Sırrı Atalay, CHP'nin lordları Erdal İnönü'nün Bebek'teki evine gittiler. Yeteri kadar zaman bırakmışlar düşünmesi için, artık politikaya evet yanıtını vermesi için kendisini açıkça zorlamaya karar vermişlerdi. Erdal İnönü, ben ve benim gibi amatörler nasıl böyle bir işin altından kalkar diye direndikçe, Uğur ve Atalay biz yardım edeceğiz diyorlardı. O gün 2 saat karşılıklı direnme ve ısrarla geçti. Görüşme ertesi güne sarktı. Bu kez konuya Sevinç Hanım da giriyordu. Ben eşimi tanırım. Kalabalıkların karşısına çıkıp nutuk atacak insan değildir o. Atalay ile Uğur, sorun nutuk atmak değil, sosyal demokrat kitleye güven veren bir isim olması lazım diyorlardı. Sonra da son gelişmeler hakkında uzun uzun açıklamalarda bulunuyorlardı. Sevinç Hanım yeniden müdahale edince Erdal Bey kızdı. Sen karışma diye uyardı. Atalay ve Uğur işte bu uyarıyı tamam kabul etti diye anladılar. Uğur, bu kadar konuştuktan sonra artık ayrılamazsınız ve kabul etmeniz gerekir, dedi. Atalay, artık geri dönemezsiniz, diye tamamladı. İnönü hayır demedi ama evet de demedi. Uğur ile Atalay evden ayrılırken kabul etti havasını aldılar. Erdal İnönü ise uykusuz bir gece geçirdi. Önce eşi istemiyordu. Çok rahatsız olmuştu politika macerasından. Sonra hizipler ne yapacaktı ve nasıl bir tavır takınacaklardı? Bütün gece sabaha kadar ince eledi, sık dokudu. Sırrı Atalay ile Necdet Uğur ise İnönü'den ayrıldıktan sonra büyük bir memnuniyetle İstanbul'daki CHP'lilerle bir araya gelip İnönü'nün aralarına katılmasını kutluyorlardı. İnönü'nün kabul ettiği havası sol kesimin kulisine hızla yayıldı. CHP'nin iki lordu ertesi gün Yeşilköy'den uçağa binmek üzereyken kendilerini milliyetin o sırada sorumluluğunu üstlenmiş olan CHP'nin eski bakanlarından Tarhan Erdem aradı. Siz dün ne diyordunuz? Bugünkü açıklama ne böyle? Atalay ile Uğur anlamadılar ilk anda. Tarhan Erdem İnönü politikaya girmeyeceğini açıkladı biraz önce diyordu telefonda. Sadece bu iki kurt politikacı değil, tüm CHP düş kırıklığına uğradı. Moral bozukluğu dalga dalga yayıldı. İnönü kadrolara tam olarak güvenemiyordu. Daha doğrusu kendisi olmadan da birleşme olur inancındaydı. Kendisine günlerdir anlatılan olgulara inanamıyor, güvenemiyordu. Görmek istiyordu kendisi olmadığında çalkantı gerçekten sona ermeyecek miydi? Bilmek istiyordu. Yoksa bir zamanlama mı planlıyordu kendi açısından? Ortalığı çalkantıya bırakmak ve gerektiği anda neşteri vurmak için biraz daha dalgalanmaya mı bırakmak istiyordu? Çünkü o geceyi anlatırken ileride, hayır derken belki daha sonra evet derim diye aklımdan geçiriyordum diyecekti. İnönü tarafından gelen güvensizlik sol tabanda düş kırıklığı yaratıyor ve herkes yeniden başladığı noktaya dönüyordu. Tarih 29 Nisan 1983'tü. Gümüşpala modeli. Anayasanın geçici maddelerinden, dolayısıyla siyaset yasaklarından sonra askeri yönetimle arası iyice açılan Süleyman Demirel yine de temkinliydi. Anayasadan sonra özellikle ulusu hareketinde taraflar birbirlerinin gücünü görmüştü. Yönetimin iradesi her şeye egemendi ama Demirel'in iradesi de yabana atılamazdı. Nitekim bunu kanıtlamıştı. Anayasada geçici maddeler şimdiki gibi yasaklarla dolu olmasaydı Demirel acaba yine bugünkü gibi davranır mıydı? Yoksa yönetimle uzlaşma yolunu arar mıydı? Bu soruyu yönetim kendi içinde kendi kendine çok sordu. Ama böyle bir sorunun karşılığını Demirel'den başkası veremezdi. Demirel'in temkinli davranışı ise Büyük Türkiye Partisi kuruluşunun başlangıcında hatta ondan önce çok net bir biçimde görülebiliyordu. Netlik de şu noktada yoğunlaşıyordu. Kurulacak parti için not defterine yazdığı 3 isim Turgut Sunalp, Ali Fethi Esener ve Bedrettin Demirel'in üçü de askerdi. Demirel, önümüzde asker var, yine askerle gitsin diye düşünüyordu. Aslında bu mantık daha sonra kuruluş sırasında kendisini danışma meclisinden üyelerin parti kurucu kadrosuna alınmasında da gösterecekti. Danışma meclisinin oluşumunu eleştiren Demirel, parti kurucuları için isim düşünüldüğünde danışma meclisine yönelmeyi ihmal etmeyecekti. Önümüzde asker var, askerle gitsin düşüncesi gerçekte Gümüşpala modelinin ta kendisiydi. 27 Mayıs 1960'tan sonra Demokrat Parti'nin kapatılması ve yerine Adalet Partisi'nin kurulması sırasında sağ kesim ayaklar suya erinceye kadar partinin başına bir asker getirmeyi düşünmüş ve Ragıp Gümüşpala'yı bulmuştu. Bir askerin başkanlığında partinin geçiş dönemi yaşanmış, o tarihte buna Gümüşpala'nın ömrünün sonuna gelmesi de eklenince parti içindeki geçiş dönemi çok fazla sürmemişti. Ama AP, dolayısıyla sağ kesim, Gümüşpala önderliğinde kendini daha güven içinde hissetmişti. İşte 20 yıl sonra sağ kesim benzer duyguyla davranıyor ve kendine geçiş döneminde rehberlik edecek, kendisinin başına iş getirmeyecek bir asker arıyordu. Demirel'in defterine parti başkanlığı için 3 emekli askeri yazması böyle bir tarihsel deneyden kaynaklanıyordu. Gerçekte benzer duygu sol kesimde de bir ara ağırlık kazanmıştı. Sol kendine bir başkan bulamaz ve çalkalanırken çeşitli görüşmelerde ortaya iki ismin öne sürüldüğü gözlenmişti. Adnan Ersöz ile yine Bedrettin Demirel. Ersöz 1. Ordu Komutanlığı yapmış, Bedrettin Demirel ise 2. Ordu Komutanlığından emekli olmuştu. İki emekli orgenerale sol kesimden telefon edenler de olmuş, kendilerini ziyarete gidenler de. Adnan Ersöz, yahu bunları kim gönderiyor diye kızgınlığını çevresine belli etmiş, Bedrettin Demirel de telefonlara çıkmaz olmuştu. Hatta sol kesimde işi daha da ileri götürenler vardı. Örneğin bu tartışmalar sırasında ortaya atılan bir fikirde, Milli Güvenlik Konseyi üyesi ve Jandarma Genel Komutanı Sedat Celasun'un parti başkanlığı için ikna edilmesiydi. Celasun Paşa'ya gidilecek, kendisi konsey üyeliğinden istifa edecek ve partinin de başına geçecekti. Bunlar da düşünüldü. Ne var ki solda askerden parti başkanı düşüncede kalırken sağda bu düşüncenin gerçekleştiğine tanık olundu. Askerden parti başkanına cumhurbaşkanının tavrı neydi? Yani kurulacak devlet partisi ya da merkez partisi dışında bir partinin başına asker gelmesine evren ne diyordu? Tek sözcükle karşı idi. Cumhurbaşkanı, hele de özellikle 12 Eylül sırasında harekatta yer almış komutanların politikaya girmesini kesinlikle istemiyordu. Bu ilkesinden hareketle, özellikle Bedrettin Paşa'ya önerilerin geldiğini duyunca bunu önledi. Hüsamettin Cindoruk, Büyük Türkiye Partisi'nin başına geçmesi önerisini Turgut Sünalp'e 1983'ün Ocak ayında götürdü. Turgut Bayar'ın ölümü nedeniyle Süleyman Demirel Ocak ayında İstanbul'a gelmişti. Cindoruk'la karşılaştı ve Turgut Sünalp'e başkanlık için öneri götürme düşüncesi ortaya çıkmıştı. Cindoruk, "Ne dersiniz, görüşelim mi?" diye sorduğunda Demirel tereddütsüz karşılık verdi. Adı geçenler arasında en aklı başında olanlardan biridir. Gerçi Faruk Gürler'in cumhurbaşkanlığı seçimi sırasında kendisiyle ters düştük. Fakat hastalığı sırasında kendisiyle ilgilendiğim için bana Tuzla'ya teşekküre geldi. Bundan 2-3 ay önce anlattı gerekçelerini. Karşılıklı olarak birbirimizi mazur gördük. Kendisiyle görüş bir siyasi parti hareketine katılmasında fayda vardır. Prensiplerimiz tabii ki demokratik olacak. Fikirlerimizden taviz vermeyeceğiz. Demirel ile Sunalp arasındaki gerginlik 27 Mart 1973 günü Başbakan Ferit Melen'in odasında aralarında geçen konuşmaya dayanıyordu. Dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Faruk Gürler'in Cumhurbaşkanlığı söz konusuydu. Demirel bu nedenle Başbakanlığa çağrılmıştı. Sunalp Genelkurmay 2. Başkanıydı. Odada bir de Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Eşref Akıncı vardı. Bu görüşmede Sunalp şu düşünceyi savunuyordu. Sayın Güler Cumhurbaşkanı seçilirse ordu rahat eder. Ordu ile parlamento arasında ahengi tesis eder. Onun için kendisi bu işe talip olmuştur. Gürler'in seçilememesi halinde hemen bir şey olur diyemem. Ama 3-4 ay sonra bir şey olabilir. İsyan başkadır, ihtilal başkadır. Altta genç subaylar var, ellerinde de silah vardır. Ordu bizim elimizdedir. Biz duruma hakimiz. Ama bunun devamı Gürler'in cumhurbaşkanı olmasına bağlıdır. Gürler'in cumhurbaşkanı seçilmesi, seçim sonrasındaki meseleleri de kolaylaştırır. Biz demokrasiden yanayız. Ben antikomünistim. Moskova'da bulundum, bilirim. Biz neden şimdi Adalet Partisi ile hasım durumunda olalım? Gürler de antikomünisttir ve Atatürkçüdür. Sunalp, Genelkurmay 2. Başkanlığından önce İstanbul Harp Akademileri, sonra da İzmir'de 4. Ordu Komutanlığı'na gidecekti. Ama Demirel de bu sözleri ve 12 Mart ortamında Sunalp'in Gürler Cumhurbaşkanı olmalı yönündeki baskısını unutmayacaktı. Bununla birlikte 1981 Eylül'ünde Kanada'ya büyükelçi olarak atandığında Güneş Sokağı'na gelerek ziyarette bulunacaktı. 1982'de Sunalp'in eşi ameliyat edildiğinde bu kez Demirel geçmiş olsun diyecek, ardından 1982 Ağustos sonunda Sunalp Kanada'dan dönünce elinde bir buket çiçekle Demirel'i Tuzla'daki evinde yeniden ziyaret edecekti.